Ayrım 8. Garip Bülbül Neşet Ertaş, Erol Parlak. Sayfa 106. Her şeyin özünü saran derin bir sevgi ve aşk kavrayışı, aşk kanalı olan Abdal Dervişler Yolu'nun aşık yürekli ferdi, Neşet Ertaş'ın da yaşamını, sanatını, felsefesini ve sanatsal üretimlerini belirleyen temel unsurlardan biridir. Ertaş, kendinde can bulan aşk yolu ile aşıklık halini bir dörtlükte dile getirir. Aşk eline doğru gider. Yolum malum değil mi? Söylemeye ne hacet var? Halım malum değil mi? Ona göre alınıp verilen her nefeste insanı var eden sevgi sadece her şeyi de var edendir. İnsanın en temel ereği de sevgi paylaşımı olmalıdır. Dışın güzelliği için kalayı, yüreği pak eden sevgidir sevgi. Kula kazandıran cennet alayı, hak ile hak eden sevgidir, sevgi. Sevgi de olsun her nefeste içelim, sevgiler ekelim, sevgi biçelim. Söylediği her şeyin içinde sevgi ve aşk olduğu, aşksız hiçbir şey söylemediğini vurgulayan Ertaş da, aşk olgusu da özüne uygun olarak tutkulu derin bir anlam kazanır. Aşkın ateşine yandım alıştım, bu ateş içinde aşkla tanıştım. Doğru mu, yanlış mı diye danıştım. Sevgisiz Hakk'a kul olmuyor canım. Hak aşkıyla varılan birlik, tevhid ve Hakk'ın insanda bulunduğu inancı, İslam mistisizminin vahdet-i vücut düşüncesine sahip olan ünlü mutasavvuf ve düşünür Şeyh Bedrettin'de de sıkça dile gelir. Şeyh Bedrettin, sırrın insanda gizli olduğu düşüncesiyle, her ne ki ararsan mutlak insanda vardır, lakin örtülüdür, örtünün kalktığı anda hak ehli için keşfe yol açılır yorumuna varmıştır. Bir Doğan 2327. Neşet Ertaş'ta bu düşünce, insanda örtülü bir biçimde gizli olanın hak, perdeyi kaldıranın ise ancak sevgi olduğu inancıyla sevginin haktan geldiğine ulaşır. Sevgi dünyasına yalan giremez. Gönülden sevmeyen hakka eremez. Bakar ama perdelidir, göremez. Perdeyi kaldıran sevgidir, sevgi. Bir başka deyişinde de sevginin haktan geldiği ve hakka varabilmenin yolunun sevgiden geçtiği inancını dillendirir. Sevgi haktır, seven alır bu hakkı. İçi güler, dıştan görülür farkı. Sevmeyene akmaz sevginin argı. Boş lafla oluklar dolmuyor canım. Aşkın ateşine yandım alıştım. Bu ateş içinde aşkla tanıştım. Doğru mu, yanlış mı diye danıştım. Sevgisiz hakka kul olmuyor canım. İnsan, hakkın parçası ise bu parçalar yan yana gelerek bütüne ulaşmalı, bir olmalıdır. Çünkü halkın birliği hakkın birliğidir. Bu yüzden cem olmak yani toplanmak gereklidir. Cem törenlerinde aşkı niyaz ile haz duyarak, isteyerek kendiliğinden semaha duran canlar, huşu içerisinde hakkın birliğine varırlar. Cem'in hak meydanı olduğuna inanan Neşet Ertaş, hak meydanda yan yana gelen canların da hak olduğu ve böylelikle hakkın birliğine vardıkları inancındadır. Arife tarif ne hacet, hak meydanda gördüysen, o sendedir, sen ondasın, eğer bilebildiysen. Arif olan bunu sezer, derununda gevher ezer, daim senin ile gezer, can gözüyle gördüysen. Arif olan bunu bilir, derunundan gevher alır, daha geriye ne kalır, dosta gönül verdiysen. Arifçe bir kelam ettin, gevherleri talan ettin, sen de arif olup gittin, eğer garip olduysan. Cem ritüeli içerisinde görülen semah dönme de, birlik kavrayışının insan birliğinde ortaya çıkan önemli göstergelerindendir. Hak aşkına, can gözüyle, can cana, cemal cemale semah dönen canlar, hakkın birliğine vardıklarına inanırlar. 20. yüzyıl ozanı Hüdayi, evrende var olan döngüyü semah ile özdeşleştirerek bütün evrenin semah döndüğü, böylelikle aslına erdiği inancını taşır. Bütün evren semah döner, aşkından güneşler yanar, aslına ermektir hüner, beş vakitle yetinmeyiz. Neşet Ertaş, cem ritüelinin karakterini oluşturan birlik olma, gerçeğe erme, söz verme, küskünlükleri kaldırma, semah dönerek günahlardan arınma gibi tüm olguları kendi dizeleri ve abdal müzik geleneği içerisinde havalandırdığı bir semah ile dile getirmiştir. Allah Allah söyleyelim. Semah döne döne döne. Gönlümüz hoş eyleyelim. Semah döne döne döne. Hep erenler saf saf olsun. Yar aşkına badet olsun. Günahlarımız af olsun. Semah döne döne döne. Küskün olanlar barışsın. Hep birbirine karışsın. Allah diyerek çağrışsın. Semah döne döne döne. İkrar verip ikrar alak. Canımız canana verek. Aşkıyla sarhoş olak. Semah döne döne döne. Aşık olan çalsın sazı. Aysın cümlemizin özü. Hak affetsin cümlemizi. Semah döne döne döne. Yeter ey garibim yeter. Dost bağında bülbül öter. Hep olalım katar katar. Semah döne döne döne. Aynı eserin değişik sözlerle ama aynı öz üzerine kurulmuş bir başka söylenişi de bulunmaktadır. Ey erenler hak aşkına, kalkın semaha dönelim. Gönüldeki dost aşına, kalkın semaha dönelim. Dargınlık gitsin aradan, hoş görsün bizi yaradan. Üçer beşer bir sıradan, kalkın semaha dönelim. O yokları var edene, gerçek halin sır edene, şükredelim yaradana, kalkın semaha dönelim. Hak lokmasın yiye yiye, biz bu deme geldik niye? Allah Allah diye diye, kalkın semaha dönelim. Aşık olan çalsın sazı, aysın cümlemizin özü. Hak affetsin cümlemizi, kalkın semaha dönelim. Garibim döndüm şaşkına, hak yardım etsin düşküne. Gönüldeki dost aşkına, kalkın semaha dönelim. Sema ya da semah denilen, dönerek hakka ulaşma ritüeli, gerek Alevi Bektaşilik, gerekse Mevlevilik olsun, Anadolu tasavvufu içerisinde çeşitli tarikatlarda görülen bir ifade biçimi olarak yalnızca Anadolu'ya özgü bir ritüel değildir. Geniş bir inceleme alanı olan bu olgunun kendine has özelliklerle farklılaşan biçimlerinin Anadolu dışında çeşitli coğrafyalarda görüldüğü bilinmektedir. Asya'nın eski inanç ritüelleri arasında da yer alan bu köklü gelenek, Anadolu Alevi Bektaşi Cem törenlerinin de temelini oluşturur. Velayetname'de ilk sema düşüncesinin ateşi dolanmak olduğu ve Bektaşilik içerisinde bunu ilk kez Hacı Bektaş'ın abdallarla birlikte gerçekleştirdiği bilgisini Gölpınarlı'dan Bir Doğan aktarmaktadır. Bu bilgiye göre Hırka Dağı'na gidişi sırasında Hacı Bektaş Veli, birlikte yola çıktığı abdallara tez varın ateş yakın demiş, ateş yandığında coşup samaha girmiş, abdallar da ona uyup 40 kere ateşi dolanmışlardır. Bir Doğan 2003-451. Muhabbet bilgiye giden yoldur. Kişinin olgunlar ve arifler meclisinde söyleşi yapması yararlıdır. Neşet Ertaş, hakkın muhabbetle bulunabileceğine inanır. Ona göre hak muhabbetten, muhabbet de haktandır. Gelin dostlar, gelin muhabbet edek. Hak muhabbettendir, muhabbet haktan. Biz de bilenlerin yolundan gidek. Hak muhabbettendir, muhabbet haktan. Muhabbetle dost yanına varılır. Muhabbetle dost cemali görülür. Muhabbetle can alınır, verilir. Hak muhabbettendir, muhabbet haktan. Muhabbettir yerin göğün direği. Aşkı olmayanın yanmaz yüreği. Muhabbetle yakın eden ırağı. Hak muhabbettendir, muhabbet haktan. Garibim muhabbet haktır, hak olur. Muhabbet edenler paktır, pak olur. Muhabbetin nimetleri çok olur. Hak muhabbettendir, muhabbet haktan. Cemlerde, muhabbetlerde, olgunlar deminde, arifler sohbetinde yoğrularak biçimlenen kişinin varacağı en üst nokta insanı kamildir. Bir Doğan, Bektaşi veya Nazeni'nin kamil insan demek olduğu, bu inancın dış, zahir yüzü ile halka, iç, batın yüzü ile de hakka bakan bir kavşak olduğunu belirterek, kemalet, olgunluk yolunda sürekli eksiksizliği arayan insanın sonunda bağlarından kurtulduğu, kurtulanlara güruh-u naci denildiği belirtmektedir. Bir Doğan 2003-273-279. Ancak elbette ki kemalete erişme ve bağlardan kurtularak güruh-u naciye varabilme de zorlu bir yoldur. Erdemli olabilmenin temel ahlaki ilkeleri ise eline, diline, beline sahip olmak biçiminde üç ana merkezde toplanmıştır. Tasavvuf ehline göre bir hikmet belirtisi olarak el, dil, bel sözcüklerinin baş harfleri yan yana geldiğinde edeb, eyde, be sözcüğünü oluşturur. Hacı Bektaş-ı Veli her koşulda ve her ahvalde dilinize, elinize ve belinize sahip olacaksınız buyurmuştur. Bu nedenle bu üç ilkeye uymak baş koşuldur. Bunun yanında düşkünlük denilen ağır suçları işlememek, müşkül hal denilen hafif suçlardan kaçınmak ise çok önemlidir. Bektaşilik, hakkı insanda gören bir anlayış olduğuna göre, insan canına kıymak, hakka kıymak anlamına geldiği için en ağır suçtur. Kurallara bağlılık için söz verme, ikrar verme olarak adlandırılır. Pir Sultan Abdal, deyişlerinde ikrar olgusunu en çok dile getirenlerdendir. Arifler yola giderler. İrfandan sohbet ederler. İkrarsız yâri ne derler? Can gönül kata mı dersin? Bellidir kalbi boş olan. İkrar verendir hoş olan. Her caiye yoldaş olan. Menzile yete mi dersin? Orta Anadolu abdallarının semahlarından birinin dizelerini oluşturan Pir Sultan Abdal'ın bir başka deyişi tamamen ikrar kavramı ve ikrar vermenin önemi üzerinedir. Dördün mü yüzünü benden, yüzün dönesi. Verdiği ikrara saldım ben seni. İkrarı boynuna kemen dolası. Verdiğin ikrara saldım ben seni. Olgunlaşmaya giden yolda kişinin en büyük düşmanı nefstir. Eline, diline, beline sahip olma ilkesiyle özetlenen ve nefse hakim olmayı öğütleyen bu öğretiye göre, hakkın rızası için yasaklanan şeylerden nefsi uzak tutmak gereklidir. Uzak durulması gerekenler başta insan öldürmek olmak üzere, yalan söylemek, gönül kırmak, hırsızlık etmek gibi eylemlerdir. Bu anlayışa göre yüceliğin zıddı olan aşağıda olma, süfiyet, durumunun her insanın kanında bulunan ve adına şeytan denilen bencillik, nefsi emmare olduğunu belirten bir Doğan, bu konuda kişi yücelik ve olgunluk sahibi olmak için nefsi ezmelidir. Bunu ezdiğinde şeytanlık durumundan çıkar yorumunu yapmaktadır. Bir Doğan 2003-277. İnanç içerisinde temel bir yeri olan bu kavram elbette sözlü gelenek içerisinde de kapsamlı bir yer edinmiştir. Topraktandır cümle beden. Nefsini öldür ölmeden, böyle emretmiş Yaradan, Aşık Veysel. Arif olan canlar nefsini bilir, varlığın tek eyler hakkını bulur, İbrahim Edhemi. İnsanı yok eden şeyin nefs olduğu, kişinin ölmeden nefsini öldürmesi gerektiği inancı, Neşet Ertaş'ın da eserlerinde çokça yer bulmuştur. Şeytan denilen şeyin aslında nefs ve nefsin yarattığı en büyük düşman olduğu görüşünü taşıyan Ertaş, bütünüyle bu konuyu işlediği bir deyişiyle duygu ve düşüncelerini kendince belirtir. Şeytan dedikleri yalandır yalan, şeytan olur yalanla birlik olan, fesat verir sana, olursun talan, geriden seyrine çıkar mı? Çıkar. Hakkın en güzel eseri olan insanı öldürmek gibi türlü günahlara insanı iten şeytandan uzak durulması, Ertaş'a göre adeta en büyük günahlardan uzak durulması anlamındadır. Şeytanın atına binip geldirme, düşürür çamura çıkılmaz kardeş. Yanılıp da insanoğlu öldürme, o hakkın binasıdır, yıkılmaz kardeş. Zahit dervişler ve dervişlik yolunun uzun tarihi boyunca uğradığı bunca değişim ve dönüşüme rağmen Anadolu halkının bilinç altında bıraktığı derin etki günümüzde de sürmektedir. Zahit, zahide, zühdü, derviş, kalender gibi sözcüklerin bugün hala çocuklara ad olarak konulması, çağımız ozanlarının, aşıklarının derviş, dervişi, sefil, kemter, kul, abdal gibi mahlaslar kullanarak engin gönül ile hakka niyaz anlayışı içerisinde gönül adamlığı yolunu sürmeleri, izleri silinmeyen bu derin etkinin eseridir. Orta Anadolu'da kalenderi ayağı denilen ve belirli bir tavırda çalınan bir ezgi de vardır. Anadolu abdallarının soy yapısı. Günümüzde Anadolu'nun çeşitli yörelerinde yaşayan abdal toplulukları ile ilgili birçok araştırma yapılmış, bu toplulukların tarihsel geçmişleri, etnik kökenleri, Anadolu'daki yerleşimleri, dinsel inançları, ekonomik faaliyetleri gibi konulara ilişkin çeşitli veriler ortaya konulmuş, ancak çok çeşitli yönleri bulunan bu konuda henüz görüş birliğine varılamamıştır. Coğrafi olarak geniş bir alana dağılmış bulunmaları, büyük bir nüfus teşkil etmeleri, heterojen, karışık, aynı olmayan bir yapıda olmaları sebebiyle bu toplulukları bütünüyle incelemek mümkün olmadığından, elde edilen verilerdeki ortaklıklar üzerinden çeşitli sonuçlara ulaşılmaya çalışılmıştır. Bununla birlikte her ne kadar Anadolu'daki abdal gruplara ait konular tam olarak aydınlatılamamış olsa da, araştırmacılar arasında konu hakkında çeşitli görüşler ortaya çıkmıştır. Eldeki verilerde yer alan bilgi ve görüşlerin neredeyse tamamı, Anadolu abdallarının 9. yüzyılda ortaya çıkarak çok geniş bir alana yayılan derviş topluluklarının Anadolu kolunu oluşturan Abdallah-ı Rum'un, Rum abdallarının ardılları oldukları yönündedir. Abdallah-ı Rum'un bir kalıntısı devamı olarak varlığını sürdüren günümüz Anadolu abdalları ile dervişler arasında dinsel inançlar, gelenekler, yaşam kültürü, davranış biçimleri gibi bakımdan görülen benzerlikler bu olguyu destekler niteliktedir. Ancak yine de tarihi kaynaklardan elde edilen veriler ve var olan görüşleri ortaya koyarak konuya açıklık getirmek yararlı olacaktır. Abdallah-ı Rum, Rum abdalları adıyla bilinen ve bu topluluğun ardılları olarak abdal adı ve kültürel yapısı ile günümüzde varlığını sürdüren Anadolu abdallarının etnik kökeni hakkında araştırmacılar arasında çeşitli görüşler vardır. Bu görüşlerdeki genel kanı, abdalların Türk asıllı topluluklar olduğu, göçlerle birlikte Horasan'dan Anadolu'ya geldikleri yönündedir. Hatta çoğu araştırmacı bir Türkmen aşireti olarak Anadolu abdallarını diğer Türkmen Alevileri gibi Babai Türkmenlerinin devamı olarak görmektedir. Bunun yanında kimi araştırmacılar arasında abdalların Çingenelerle kökten birliği taşıdıkları düşüncesiyle tartışmalar olarak süre gelmektedir. Köprülü Anadolu abdallarının Türkmen oldukları yönündeki görüşünü Osmanlı kayıt defterlerine dayandırarak Osmanlı kayıt defterlerinde abdal, abdallı, abdallu, abdal oğlanları, abdaloğlu, abdal Ahmet, abdalan Hacı Bektaş, abdullu-yı kebir, abdallayı sahir an gibi adlarla anılan Türkmen aşiret ve cemaatlerinin Anadolu'nun çeşitli bölgelerinde yerleşik bulunduklarının gösterildiğini ve Türkmen grubundan olduklarının belirtildiğini saptamaktadır. Köprülü 2004. Abdallar arasında kabul görmüş bir söylence de 80 bin çadır olarak Horasan'dan göç eden Türkmen ve Elbeylilerin yanlarında 4 bin çadır abdalın geldiği şeklindedir. Bu söylence köprünün görüşünü destekler niteliktedir. 6 nokta, abdalların Türk olduğu görüşünü taşımakta ve bu görüşünü tarihi belgeleri dayandırmaktadır. Orta Asya'dan İran-Azerbaycan yoluyla Anadolu'ya, bir müddet sonra da Halep, Şam Türkmenleri içerisindeki bazı oymaklarla İran'a giden bir abdal oymağının varlığını Tahmasp tezkiresi bize bildirmektedir. Bu bilgiler ışığında abdalların Horasan ve çevresinde bir Türkmen kabilesinden olduğunu, Moğol baskısıyla Anadolu'ya geldiklerini söyleyebiliriz. Nitekim Cevdet Türkay'a göre de abdal oymakları arşiv belgelerinde Türkmen taifesi olarak gösterilmiş, yine bu belgeler abdalların hem Türkmen aşiretleri hem de Türkmen cemaatleri olarak Anadolu'nun birçok bölgelerinde yerleştiklerini bildirir. Altınok 2003. Soy bakımından abdalların Türkmen olduğunu belirten Ülkü Taşır, Anadolu'ya Kara Yağmur'un reisliği altındaki Horasan erleriyle beraber gelmiş olduklarını belirtmektedir. Ülkü Taşır, M.Ş., Anadolu etnografyasına ait araştırmalar, abdallar, coğrafi dağılışları, etnik menşeleri ve içtimai hayatları, Türk kültürü, yıl 6, sayı 64, 1968. Köprülü, din ve felsefe üzerinden hareketle de abdalların Türklükleri konusunda saptamalarda bulunmaktadır. Anadolu Alevi Bektaşi inancı mensuplarının şüphesiz bir biçimde Türk olduklarını belirten Köprülü, abdalların inançlarının bu yönde genel bir paralellik taşıması nedeniyle onların da Türk olduklarının kesinliğini vurgulamaktadır. Anadolu abdallarının çoğunlukla Alevi bölgelerinde bulunmaları ve Alevi inancı taşımaları da çok önemli bir noktadır. Fakat bu konu henüz yeterince incelenmemiş ve Anadolu'da yaşayan bütün abdal gruplarının Alevi olup olmadığı anlaşılamamıştır. Ancak hepsinin değilse bile büyük çoğunluğunun Anadolu'daki diğer heterodoks, İslam sünniliğinin dışında gruplardan Kızılbaşlar, Tahtacılar gibi farksız bir surette Alevi olduklarını, dedelerinin diğer zümreleri açıkça göstermektedir. Demek oluyor ki dinsel törenleri ve inançları bakımından abdalları, Türklüklerinden en ufak bir şüphe bile olmayan ve eski Türk şamanizminin izlerini hala saklayan Anadolu Alevi Türklerinden ayırmaya olanak yoktur. Köprülü 2004-363-364. Anadolu'nun çeşitli yörelerinde yapılan araştırmalarda, abdallardan edinilen verilerde, kökenleri ve inançları ile ilgili dile getirdikleri kendi görüşleri de yukarıdaki bilgilerle paralellik taşımaktadır. Bu bilgilerde abdalların kendilerinin kesin bir dille Türk olarak tanımladıkları ve genellikle Alevi Bektaşi inancını taşıdıkları görülmektedir. Horasan erleriyle beraber Anadolu'ya geldiklerini belirten ve Türklüklerinden asla kuşkuya düşmeyen abdallar, etnik kökenleri konusunda da ortak deyimler kullanmaktadırlar. Kırşehirli Abidin Erten'in her defasında altını çizerek tekrarladığı, Anadolu genelinde abdalların dilinde deyim yerindeyse bir kalıp haline gelmiş olan Türk neslin deniz, Türkmen nesli, soylara verilen lakaplar vardır. Bizim nesile abdal deniyor sözleri, kendileriyle ilgili görüşlerini ortaya koyan ortak söylemleri gibidir. Ülkü Taşır, Türkiye'deki etnik gruplarla ilgili köy birimlerine kadar inerek geniş çaplı bir araştırma gerçekleştiren Peter Alfred Andrews'un abdallarla ilgili yaptığı incelemede Gaziantep yöresindeki Teberci abdalların verdiği bilgiye göre Dedemoğlu önderliğinde Türkmenlerle birlikte Sivas ve Yozgat yöresinden göç ettiklerini, Yozgat bölgesinden Konya'ya göç eden ve Carcar diye adlandırılan abdalların kendilerini köken olarak Alakeçili Yörüklere, güney ve doğudaki abdalların birçoğunun Beydili Oymağına, bir kısmının da kendilerini Karakoyunlulara bağladıkları bilgisini aktarmaktadır. Ozan Dedemoğlu'nun Horasan'dan Anadolu'ya göçen Türkmenlerin Türk-Suriye sınırındaki Colap bölgesinde yerleştirilmesini anlatan şiiri, bu görüşleri desteklemekte ve bu göç ile birlikte abdalların da gelerek burayı yurt tuttuklarını dile getirmektedir. Dedemoğlu haymaların kurulsun, dövülsün cengi harbiler çalınsın, açılsın bayrakları mehtap vurulsun, abdalların yurdu Ören değil mi? Gaziantep yöresinde araştırmalar yapmış Güzel Bey, Anadolu'ya yapılan göçlerle ilgili olarak abdallar arasında da değer bulan ve inanılan bir söylentiye göre 80 bin çadır olarak Horasan'dan göç eden Türkmen ve Elbeylerin yanlarında 4 bin çadır abdalın geldiği şeklinde bu söylence abdalları bu aşiretlerden ayrı konumlandırmasına rağmen Türkmen kökenli olarak görülmelerini kolaylaştırıyor yorumunu yapmaktadır. Güzel Bey Cahit, Gaziantep folklöründen notlar, Antep 1959-16. Eldeki veriler bir Türkmen kabilesi olarak Horasan bölgesinde yaşayan abdalların Anadolu'ya göç etme nedenlerinin bu bölgenin yeniden şekillenmesinde önemli rol oynayan Moğol baskısından kaynaklandığını ortaya koymaktadır. Başta Orta Anadolu olmak üzere Anadolu abdalları ile Türkmenistan, Azerbaycan, Horasan gibi bölgelerin müzik yapılarının makam, tavır, seyir karakteri, melodik yapı, ağız özellikleri gibi yönlerden çeşitli benzerlik taşıması, abdalların Anadolu öncesi yaşam alanlarına ve göç hareketinin yönüne işaret etmektedir. Bu bölgelerde karşılaşılan özellikle segah makamı, örneğinde göze çarpan şaşırtıcı benzerliklerse Anadolu abdallarının güçlü müzik kökünü de ortaya koymaktadır. Nitekim Köprülü'nün Anadolu ve Azerbaycan sahaları arasında yaşayan abdallarla ilgili yaptığı karşılaştırmalara dayalı saptamalar da bu ilişkiyi destekler niteliktedir. Anadolu'daki abdal grupları ile ilgili olarak Anadolu'da ve Kafkas Azerbaycan'ında abdallar isminde bazı köylere tesadüf olunuyor. Anadolu'daki abdallar halk arasında hikayecilikle, çalgıcılık ve oyunculukla şöhret kazanmış oldukları gibi Kafkas Azerbaycan'ındaki abdallar köyü de özellikle aşıklar yani saz şairleri yetiştirmesiyle ün yapmıştır. Köprülü 1935-24. 8. ayrımın sonu sayfa 120.